Merhaba arkadaşlar.
Merhabalar herkese.
Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir.
Bugün konuklu sohbet 2'den devam ediyoruz.
Evet, bugünkü konuğumuz
Burcu Hoca. Hoş geldiniz Burcu Hoca.
Merhabalar, hoş bulduk.
Burcu Hoca, Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık Merkezi'nden bizimle birlikte. Bugün onunla psikolojik sağlamlık konuşacağız.
Evet, doğru.
Ne kadar sağlamız onu öğrenecek miyiz hocam bugün?
Bakalım.
Hiç sağlam değiliz bence ama hadi bakalım.
Bizi bitirdiler.
Evet.
Hocam, şimdi genellikle durduğumuzda, düşündüğümüzde hep şunu soruyoruz kendimize. Başkaları bir sürü şey yaşıyorlar, bir sürü şey görüyorlar ama yine de mutlu olmayı becerebiliyorlar. Ben neden beceremiyorum? Ben neden yetersizim? İşte sürekli aslında birbirimizi, yani farklı insanlarla kendimizi çok fazla kıyaslamaya gidiyoruz. Evet. Bu durumda hani bu sorularla boğuşurken sürekli olarak ne kadar sağlamız düşüncesi aslında hep bizimle birlikte oluyor. Yani ben hep düşünüyorum, ne kadar sağlamım? Hani bu olaya böyle bir tepki verdim ama hani ne kadar sağlam olabilirim ki diye düşünüyorum. Ya da kendime mesela birazcık kötü davranıp diyorum ki çok zayıfsın Gözde.
Ben de kendime kötü davranıyorum.
Evet.
Sonra toksik bir ilişki haline geliyor benimki kendimle. Çok kötü.
Bir ara bir çocukluğumuza inelim biz. Neyse.
Bize 6 yaşındık.
Şimdi hocam, iki tane tanım olarak ben buldum. Bu psikolojik sağlamlığı. Kırılgan olmama, güçlü olma demiş. Ve sağlıksız koşullar altında sağlıklı gelişim gösteren.
Doğru.
Demiş. Evet. Daha sonrasında bu tanımama sürekli
değişiyor.
Olarak evet, değişip dönüşmüş. En sonunda da duygusal olarak dayanıklılık ve stresle başa çıkma yetisini ölçmeye yarayan bir kavram olarak psikolojik sağlamlık tanımlanmış. Bu durumlardan yola çıkarak psikolojik sağlamlık dediğimiz şey gerçekten nedir diye sormak istiyorum.
Aslında
size
dinamik bir kavram bu. Operasyonel bir tanım tabii ki var ama risk faktörleri dediğimiz, koruyucu faktörler dediğimiz ve uyum sağlama dediğimiz bu kavramların hepsinin bir dinamiği, birbirleriyle olan ilişkisi ve etkileşimi aslında. Aslında şöyle düşünün, bir yere çarpıp geri gelmek, sıçrama yapmak ve tekrar geri gelmek gibi düşünebilirsiniz. Eski haline ulaşmak, psikolojik sağlamlık. Tekrar bir zorluk yaşıyoruz, evet, ama tekrar geri gelebilme, kendimizi toparlayabilme gücünü bulabilmek aslında psikolojik sağlamlık. O yüzden de bir risk faktörü var ve bunun etkisinden nasıl kurtuluyoruz, kurtulabiliyor muyuz? Kurtulabiliyorsak ve eski halimize geri dönüp bunu devam ettirebiliyorsak burada bir psikolojik sağlamlıktan bahsedebiliyoruz. Ama herkes tabii ki aynı tepkiyi vermiyor, dediğin gibi az önce senin de. Neden ben?
Herkes mutlu, ben neden değilim?
Evet, bunun birçok sebebi tabii ki var ama bu perspektiften baktığımızda yeterli koruyucu faktörlerimizin olmadığı tarafından bakabiliyoruz buna.
Evet. Yani ben hep mesela düşünüyorum. Yani gerçekten bu çoğu yaşadığım şeyde hayatımı etkileyen bir durum. Hep başkalarıyla bir kıyaslama kendimi. Hani o bunu yaşadı, buna rağmen ayakta. Ben bu kadarcık bir şey ve kendi acımızı, kendi yaşadıklarımızı küçümsüyoruz aslında bir bakıma da.
Bu şu anın aslında 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri. Çünkü şöyle bir etki var artık üstümüzde. Yüksek beklentiler. Daha iyisini yapmalıyım. Kendimi sürekli yüksek yerde tutmalıyım. Olumlu, kendim sabah uyanıp olumlamalar yapmalıyım kendime. Ben sevilen biriyim. Ben değerli biriyim algısını sürekli yaratmaya ihtiyacımız var.
Evet, bu yeni bir moda gibi.
Moda gibi evet, bu. Ve bunu bir yerde narsizmi şişiren bir şeye dönüşmeye başlıyor. Ve biz bunu bulamadığımızda, bunu göremediğimizde, ki bunu görememek çok normal tabii ki. Bu sefer ne oluyor? Beklentiye ulaşamadığımızda bir eleştirel iç ses yükseliyor bizden.
Evet.
Sen yetersizsin diye, yani eleştirel bir iç ses yükseliyor. Burada tabii ki birçok koruyucu faktörlerden birisi de öz şefkat çıkıyor burada. Kendimize şefkatle davranabiliyor muyuz acaba? Bu da başka bir programın konusu olsun.
evet, şefkat gerçekten.
Önemli bir konu gerçekten.
Gerçekten çok önemli. Yani bilmiyorum, böyle bazen insanlarla böyle oturduğum zaman aslında kimse kimsenin acısıyla birbirini kıyaslamamalı. Ama işte birbirimizi böyle o kadar çok yarış halindeyiz ki birbirimizle.
Acı hiyerarşisi diyoruz biz.
Evet.
Yani, acılar hiyerarşisi.
Evet, gerçekten acıları yarıştırıyoruz. Evet, senin acın daha fazla, benim acım daha fazla. Ben daha kötüyüm, sen daha kötüsün. Sonra durup baktığımız zaman birbirimizi sadece daha fazla yormaktan ve daha fazla üzmekten başka hiçbir şey yapmadığımızı görüyoruz. Bu da çok üzücü gerçekten.
Bence yeni çağında etrafta, yani birbirlerinde bir yarış haline sokuyorlar. gençler. Evet. Mesela ben arkadaşım benden önce bir şey yaptığında kendimi suçlu hissediyorum mesela. Yani bu benim suçum değil ama.
Senin aklına yeni geldi.
Ya da mesela o çok kötü. Bence gençlerin birbirine yaptığı bir hata da burada olabilir mi hocam?
Bu evet tabii ki, fakat bu bizim büyütülme şeklimizden başlayan bir şey aslında. Hı. Okuldan, çevreden, arkadaşlıktan, aileden, anne babadan daha iyi olmalısın.
Evet.
Çünkü sen bizim oğlumuz, bizim kızımızsın veya çünkü senin bu koşulların var. Neden bu koşulları varken daha iyi olmuyorsun? Ve biz hep şöyleyiz. Daha iyi olmak için ne yapmalıyım? Diğerlerinden evet. daha iyi yerde olmalıyım. Bir beklentimiz var kendimizden. Herkesin de bizden bir beklentisi
evet,
var.
Evet evet. Anne babalar hep şey, senin babanın fabrikası yok, okuyacaksın. Sen daha iyi yerlere gelmelisin. Baban gibi mi olacaksın? Annen gibi mi olacaksın? Gibi. Çok fazla üzerimizde baskı var aslında aileden de.
Bu hep melimalı cümlelerin biz maruz kalıyoruz. Evet. Yapmalıyım, evet. etmeliyim, daha iyisin. Ama bunu aslında terapinin bir amacı da bu. Yapabilirim ama yapmasam da it's okay. Yapamaya da bilirim. Bu da it's okay aslında. Olumsuzda da kalabiliriz. Yani bunu her şeyi yapabilecek gücümüz, kapasitemizin olmadığını kabul edebiliyor olmak aslında öz şefkat. Şefkat de bunun kapasitemizi anlayabilmenin aslında diğer bir yolu.
Evet. Şey gibi değil mi hocam? Yapabilirim ama yapmak istiyor muyum? Hissini dinlemek gibi bir şey bu aslında.
Evet, bir yarış, az önce söyledim. Bir otomatik bir taraftayız. Otopilottayız biz. Otopilotu evet. birazcık manuel aldığımız zaman o zaman kendimizi dinliyoruz. Hani bir soru vardı, duygulara neden korkutucu bu kadar? Çünkü duygular bizim ne isteyip istemediğimiz hakikaten söyleyecek. Topluma uymayacağız bu sefer çünkü. Evet. Kültürel normlara uymayacağız. Farklı olduğumuzu hissedeceğiz. Evet. evet. Böyle bu çok zor bununla yüzleşiyor olmak.
Zaten şey zor bence değil mi hocam? İnsanın kendiyle ve kendi duygularıyla yüzleşmesi. En zor kısım bence burası.
Tabii biz hep böyle tabularla çok severiz tabuları. Yani melimalıları çok severiz. Bir kalıbın içinde olmayı çok severiz. Ama özgünlüğümüzü, kendimizi keşfetmek asıl zor olan bu. Bunu duygularla yapıyoruz bir yerde aslında. Bu yüzden de farklı olmak da zor oluyor bizim için. Bir diğerinden farklı hissetmek de çok zor oluyor.
Evet.
Psikolojik evet. sağlamlılıkta hissiyat çok önemli mi peki? Hissiyatını dinlemek.
Dinlemekten ziyade şu önemli, duygu regülasyonu önemli aslında. Evet, olumsuz duygular var ama bir taraftan da ben bununla baş edebilirim. Regüle edebilirim diyebilmek zor. Evet. Yani duygu salınımını yapabiliyor muyuz acaba? Bu kadar öfkelenince, hayal kırıklığına uğrayınca ne tepki veriyoruz? Bunu sormak gerekiyor kendimize. Evet. Eğer regüleyi, düzenlemeyi, duygu düzenlemeyi doğru yapabiliyorsak veya iyi yapabiliyorsak, evet bu çok önemli bir koruyucu faktör oluyor bizim için.
Bir tane olayda mesela kendimce çok iyi verdiğimi düşündüğüm bir tepki vermiştim. Çünkü haklıydım.
Bana sorsalar haklıydım.
Daha sonrasında ama düşündüğümde aslında kendi haklılığımı öne koyup karşıdaki insana karşı ne kadar öfkeli yaklaştığımı fark edip dedim ki burada bir hata var. Çünkü ben karşıdaki insanın ne hissettiğini düşünmeden burada hareket ettim. Kendi hislerim evet önemli ama karşıdakini tamamen yok saydım. Burada galiba birazcık da sorun yaşıyoruz yeni nesilde.
Evet, yani evet, doğru.
Kendimiz evet çok önemliyiz. Ama karşımızdaki de önemli. Onu yok sayamayız.
Ama bu öfke ikinci duygumuz bizim. İlk evet. duygumuz değil. Öfke çocuk dili aslında.
Evet.
Anlaşılmamanın dili öfke. Beni anlamıyorsun, anlayacaksın dili o. Aslında evet. alta yatan şey şu, beni anlamıyorsun, neden? Kırılıyorum, hayal kırıklığı var o aşağıda işte. O yüzden zor ve korkutucu. Çok kolay ve çocuk dilidir öfke yani.
Evet, doğru.
Şu an var ya, şu an böyle aydınlanmalar, kafamda bir sürü ampuller yanıyor.
Kapatın mikrofonları. Gerçekten. Terapiye başlayalım.
Gerçekten öyle oldu.
Hocam biz dışarı çıkabiliriz.
Hocam şimdi bu doğrultuda psikolojik sağlamlık için neler yapılabilir?
Arttırabilmemiz için psikolojik sağlamlığımızı evet. daha iyi hale getirmemiz evet. için. Bir kere psikolojik sağlamlıktan bahsedebilmemiz için bir risk faktörünün olması gerekiyor. Bu risk faktörü nedir? Herhangi bir çevresel olabilir, aile olabilir, bireysel geçmişimiz, biyolojik geçmişimiz olabilir. Bu bir risk faktöründen bahsediyor olmamız. Yani olumsuz bir olay karşısında bizim geliştirebileceğimiz bir şey psikolojik sağlamlık. Risk faktörü yoksa buradan bahsedemiyoruz çok fazla aslında. O yüzden de koruyucu faktörleri tanıyor olmamız gerekiyor. Şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum buraya girmişken, çok kısa. Bu psikolojik sağlık nasıl evrildi? Böyle başlıyor. Psikolojik sağlamlık bir kişilik özelliğidir. Herkeste bulunmaz diye başlıyor 1970'lerde. Ve bu yüzden de geliştirilebilen bir şey değil. Sende varsa vardır. Sen zor olaylarla iyi başa çıkarsın. O başa çıkamaz diye bir nokta koyuluyor. Sonra bakılıyor ki risk faktörleri var ama bazı çocuklar çok terörizm, işte salgın hastalıklar yaşayan çocukların çok çok bir şekilde iyi baş ettiklerini görüyorlar. Allah Allah, bu nasıl oluyor? Biz aslında bu baş edemez diye düşünürken çok iyi baş ediyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki geliştirilebilir bir durum. Aslında sıradan bir mucize gibi bir şey psikolojik sağlamlık. Hepimiz psikolojik bağışıklık gibi bir şey aslında. O şeyi de çok seviyorum, bilmeyi. Bir bakıyorlar, bu geliştirilebilir bir şey. Nasıl geliştirilebilir peki diye. Sonra buna kafa yormaya başlıyorlar. Ne kadar risk varsa o kadar koruyucu faktör arttırabiliyoruz. Peki nasıl? Bir kere şunu fark ediyorlar. Bu çocuklar uyum sağlayabiliyor. Kolay uyum sağlayabiliyorlar. Bu nasıl oluyor? İletişimle oluyor. Bağ kurmak. Yeni deneyimlere açık olmakla oluyor aslında. Ve bunun için çok güzel bir kavram var. Bilişsel esneklik diye aslında. Ne yaşadığımızı anlamlandırabiliyor muyuz biz? Bir benlik saygımız var mı? Başımıza gelen bir şey. Bir şey geldi başıma, bu ne? Canım acıyor ama bir dakika, ne olduğuna bir bakabilir miyim? Anlamlandırabiliyor olmak. Ve sonrasında bu benim hayatımda ne önemi vardı bunun? Biraz daha o prefrontal lob dediğimiz aslında incelikli düşünme tarafına, evet, biraz daha sorgulama tarafında ve anlamlandırma kısmı aslında çok iyi bir bireysel koruyucu faktör. Tabii ki bir tek bu değil. Sosyal destek ağlarımız ne kadar var? Bu hakikaten artık çok önemli hale geldi. Acil, evet, durumlarda, krizlerde ulaşabileceğimiz, bizi anlayan kimler var? Bize yardım edecek kimler var? Aynı zamanda öz yeterlilik. Az önce de bahsettik aslında. Hı-hı. Bu kadar çok mükemmeliyetçi olmamız bizim o öz yeterliğimize de çok büyük bir aslında darbe vuruyor.
Evet.
Yani okey, ben böyle de iyi olabilirim. Demek ki kendimin yapabilecekleri bunlar. Bunları istiyorum. O duygular aslında bu işe yarıyor. Ne istiyorsun ve ne istemiyorsun sana söylüyor.
Evet.
O yüzden mükemmeliyetçiliği biraz kenara bırakıp esneklik. Psikolojik sağlamlığın en büyük koruyucu faktörü esneklik aslında ve nasıl arttırabiliriz kısmı daha esnek olarak. Doğayla biraz daha iç içe olarak, kendimizi soyutlamayarak aslında. Yeni deneyimleri açık hale gelerek. Stres toleransımız ne kadar var? Ne kadar, nasıl stresle baş ediyoruz? Bizim mekanizmalarımız neler? Bir kere bunu fark etmemiz gerekiyor. Az önce de bahsettiğin örnek mesela, öfkelendim çok. Bir kaygıyla nasıl baş ediyorsun mesela? Bunu fark etmek. Kaygı senin neyi tetikliyor, sendeki kaygı veya buna ne tepki veriyorsun? Bunu fark etmek gibi becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor aslında.
İşte şu zamanda birazcık bu becerileri geliştirmek çok zor değil mi?
Beklenti çokken mi, yoksa beklenti olduğumuz çokken, zamandan mı bahsediyorsun?
Beklenti çokken, yani artık aileler çocukla o kadar çok, her şey o kadar çok bekleniyor ki.
Çok, ya artık ben şunu hissediyorum. Diyorum ki ben sadece bir kişiyim ve ne kadar çok yapmam gereken şey var. Daha bunu bugün, evet, söyledim. Yani ben sadece sabah işten eve geldiğimde bitsin istiyorum.
Ben de öyle.
Bir bu kadar. Çünkü biz buna programlıyız arkadaşlar. Biz sadece survive edebilmeye programlıyız. Daha fazlası bize yük, çok fazla yük. Tek bir iş, rahat. Çok fazla düşünmemeye, çok fazla iş var kafamıza. Bölünüyoruz. Çok bölünmüşüz biz yani.
Benim kafamda 6 tane sekme açık günde, evet, mesela ve bir tanesini bile kapatamıyorum akşam eve gittiğimde. İşte. Hala sürüyor, arkada devam ediyor, işliyor falan. Çok kötü yani. Adil Hoca'yla da geçen hafta aynısını konuştuk. Gerçekten zaman yönetimi buraya da girmeli.
Zaman yönetimi.
Evet. O da daha yeni yapmaya başlamış.
Yani zaman yönetimi okey de ben kendime zaman nasıl ayıracağım bu kadar işten? Ben ya psikolojik işte sağlamlık diyoruz ya, bir kısmı da, büyük bir ayağı da bu. Kendimize ayırmamız gerekiyor. O iyi oluşu sağlamamız gerekiyor aslında.
Evet işte, ben mesela tamam ki zaman ayırdım. Okey, hiçbir sorun yok. Eve geldim. Eve geldiğimdeki zamanı, işi düşünmüyorum. Ama onun haricinde ben ne yapıyorum? Ben, evet, ne yapıyorum? Ne kendim için ne yapıyorum?
Ne yani, yapıyorsun? Hadi anlat biraz. Sen
hiçbir
anlat.
Şey yapmıyorum. Oturuyorum, oyun oynuyorum. Onun haricinde bir şey yapmıyorum. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela bundan, yine şu an daha iyiyim. Ama bundan belli bir süre önce şeydim, direkt eve geliyordum. Mesela şimdi makale falan okuyorum. Hmm. Kitap okuyorum. Onu da yapmıyordum. Sadece böyle bomboş.
Bir şey söyleyeyim mi? Bomboş oturup duvara baktığımız zamanlar en çok zihnimizin çalıştığı ve dinlendiği zamanlar aslında.
Oh,
okay,
çok
ben öyle. Otur ve bomboş duvara bakabilirsin.
O çok da önemli bir şeymiş bunu yapabilmek. Her şeyden uzak bir 10 dakika insanın psikolojik sağlamlığı.
Evet. Meditasyon evet. Etkisi var orada.
İşte yani. Onu 3 saat yaptığım için sıkıntı var bende. Ben 3 saat yok. Böyle yatıyordum. Birazcık da arkaya böyle şey adı neydi? Sevdiğim böyle klasik müziklerden açıyordum. Yatıyorum. Tavana bakıyorum böyle.
Ama 3 saat.
Ne düşünüyorsun 3 saat? O kadarlık bir ömür yaşamadım bir dur. Yani çok boşa harcıyormuş gibi hissediyordum mesela. Tamam eve gelince evet okulu düşünmüyorum. Başka şeyleri düşünmüyorum ama ben ne yapıyorum diyordum mesela. Şimdi daha iyi tabii ki de. O zaman mesela kendimden çok rahatsız tamam. oluyordum ama hiçbir şey de yapmıyordum.
Ama buna ihtiyacı varmış demek ki.
Aynen evet. Öyle. İşte tamam. Bak o da sıkıntı hocam işte.
Neyse. Gördünüz mü? İhtiyacı bile evet, çok görüyor.
Çok görüyoruz evet. kendimizi. Haklısın. Demek yani, ki böyle bir dönemindesin.
Çünkü çevremdeki insanlar şunu söylüyor. Çok boş duruyorsun sen.
Sana ne?
Demek sana ki boş durasım var benim bu ara. Sal beni.
İşte bu da çevredeki iletişimimiz de bizim kurucu çok faktörümüz ya, oluyor.
Çok önemli bir şey.
Şu an seni anlattığım risk faktörü.
Evet.
Ha işte risk faktörlerini soracaktım ben. Devam edelim buradan. Çok iyi.
Şimdi şöyle.
Risk faktörleri nelerdir gerçekten?
Yani böyle risk dediğimiz şey gerçekten böyle çok büyük şeyler olmasına gerek var mı mesela?
Büyük şeyler de risk faktörü yani mesela yaşadığımız...
Yoksa küçücük şeyler de
mi? Küçücük şeyler de öyle ama...
Her şeyi kapsar.
Deprem bence. Mesela. Yani aynen. Bizim bu ülkemiz travmatize bir toplumuz biz. Sürekli bir risk faktörüyle karşı karşıyayız ve sürekli bir tehlike sürekli. Algımız var bizim. Yani
evet.
Hep tetikteyiz. Yani akşam dışarı çıkacağız, oraya gideceğiz. Bir şey olur mu? Başımıza bir şey gelir mi? İşte... Hep bir böyle güvensizlik içerisindeyiz
evet
yani.
Ya. Evet, güven duygumuz yok ya.
Temeldeki güven duygumuz sarsılıyor bizim. Sürekli
ilişkilerimizi de etkiliyor bence.
Yani birisi mesela yardım istiyor. Yardım istediğinde bile acaba evet, mı evet, diyorsun. Evet. Bu çok
evet,
kötü bir
çok
şey
söylüyorum.
Mesela. Yardım istiyor ama sen yardım isteyen insana acaba mı diyorsun. Bu da yani senin yaşadığın toplumun maalesef sana yüklediği bir şey.
İşte bu bir risk faktörü gerçekten. Ve deprem, ayrımcılık mesela
evet.
çok büyük bir risk faktörü. Evet. İstismarlar, çocuk istismarları, aile içi şiddetler, sosyal destek yetersizliği. Yani hani bizim topluma bakınca hepsi de... Yani yok
var.
Diyemeyeceğim hakikaten var.
Maalesef ki var.
Ebeveynlerin ebeveynlik yapamaması, iyi fiziksel olarak bulunamamaları, duygusal evet, ihtiyaçlarını evet. karşılayamamaları.
Duygusal fizikseli boş verelim ya.
Sosyal çevreden destek görememek.
Evet.
Bu da çok önemli. Engelli ol, yani bunlar bireysel erken doğum var, engelli olma durumu var, işte özel ihtiyacı olan birey olma var, olumsuz yaşak, yüksek kronik stres. Hep mesela bu bizim toplumumuz bu toplum. Mesela yüksek kronik stresimiz var. En agresif ikinci ülke miyiz?
Öyle ülkemiz. Bir şey evet.
İlk beşte kesin yer alıyoruz
mutsuz
daha. Mutsuz
yani. Ülke, agresif ülke hepsi seçildik yani baktığında.
Evet bakınca bir de insanın morali çok bozuluyor. Ve biz neden buradayız diyorum. Neden yani?
Gidemiyorsun.
Biz neden
durun. Modu düşünmeyelim. Kadar... Koruyucu faktörlerimiz neler onları bulalım şimdi.
Evet
asıl.
Koruyucu. Evet. Tam risk faktörlerimiz bunlar. Gerçekten bir insanın yaşayabileceği.
Risk faktörlerimiz koskocaman Türkiye. Yani.
Çok içeri alınmayız değil mi umarım?
Yani yok herhalde dinlemezler bizi.
Dinlerlerse de birlikte gelsin. Onlarla da konuşalım. Bir.
Evet.
Koruyucu peki neler hocam?
Tabii ki koruyucu şu. Yüksek düzeyde toplum güvenliği. Ben bu topluma güvenebiliyor muyum? Başıma bir şey geldiğinde ben birinden gidip yardım isteyebiliyor muyum? Ve benim hakkımı savunabiliyor mu? Bir kere bu çocukluktan itibaren önemli bir durum zaten.
Kesinlikle.
Ama sonrasında bir birey olduğumuzda da toplum bize sahip çıkıyor mu acaba? Ben bu toplumda bir bireyim ve olumlu organizasyonlara erişimim var mı? Sosyal desteğe erişimim var mı? Kolektif etkinlik bu çok önemli. Yani baktığınızda sizin çıktığınızda bir başarılı bir halk sağlığı, sağlık, bakım ulaşılabilirliği hem bu fiziksel hem mental olarak ulaşabiliyor muyuz biz bunlara? Ne kadar ulaşabiliyoruz? Tabii ki aynı zamanda bir güzel bir ev ortamı, düzenli bir ev ortamının olması hı-hı. gerekiyor. Ve aile desteğine ulaşabiliyor muyum acaba yeterli kadar ben? Başıma bir şey geldiğinde aileme bunu açıklayabiliyor muyum? Ben mesela LGBT bireyim. Bunu açıklayabiliyor muyum aileme mesela?
İşte en büyük eksiğimiz bence bu.
Aile ya. Bilinçli ebeveynlik her zaman
yani,
söylüyorum.
Yani ailelerin çok fazla çocukları korku içinde büyütmesi. aslında çocuk aileye karşı tamamen açık olabilse ve yaşadıklarını direkt anlatabilse, çocuğun da aslında hayatın geri kalan kısmının çoğu yerinde daha mutlu bir hayatı olabilir.
Bir kere aile kabul etmeyince çocuk kendini de kabul etmiyor.
Evet,
çocuk
yetersiz
görüyor. Bu sefer
görüyor.
Toplum da onu kabul etmiyor derken izolasyon başlıyor. Bizim en korktuğumuz şey psikolojik rahatsızlıklarda izole olmak, yalnızlaşmak. Burada başlıyor. Uyum sağlayamıyor çünkü. Uyum sağlayamayınca ne oluyor? En büyük risk faktörü bu aslında.
Evet.
Yalnız olduğunu düşünmek çok büyük bir risk bence.
Yardım alamıyorum, yardım alamayacağım
çok
demek.
Çok kötü. Anlamadığını düşünmek seni karşı evet. tarafın. Bu her türlü ilişkide bence çok zor, kötü. Yaralıymışım değil mi? Çok kötü. Yok o kadar da değil.
Biz bir ağlama.
Ben ağlıyormuşum şimdi. Birazdan ağlayabilirim ben. Evet.
Ama bunların yanında bak şu an mizahı da kullandım. Bu çok güzel bir fark.
İşte
kurucu.
Acıdan.
Ben acılarımı hep bilirim acıları.
Mizahı olmayan mizahı olur böyle bir şey.
Evet. Can okudum. O ben. Her şeyle dalga geçiyoruz. Şöyle
bir yanda evet bu mizah duygusu, problem çözme becerisi, bireysel faktörler de koruyucu aslında. Yani tamam bizim bir de mizaj özelliklerimiz var, karakteristik özelliklerimiz var yani. Ne kadar işte ulaşamayacağımızı düşünsek de bir alternatif bulup mesela sizlerin yaptığı gibi bir challenge, bir meydan okuma yapıp kendini geliştirebilen hani bir zorluk olduğunda nasıl aşabileceğiz, problem nasıl çözülür? Bunlar mesela çok koruyucu faktörler. Bir gelecek hissinin olması.
Burada biraz.
Yine Türkiye. Türkiye.
Türkiye.
Daha iki gün önce, ağladı büngür büngür. Benim geleceğim nerede?
Yanlış güne koyduk bunu arkadaşlar.
Gerçekten ya. Hepsi Türkiye'me çıkıyor. Türkiye.
İşte dediğim her şey aslında yaşam doyumu, öz yeterlik, kendine güvenme. Bireysel özellikler bunlar. Biraz daha empati kurabilme mesela çok önemli. Empati becerisi, bağ kurabilme becerisi, karşısındakini dinleme becerisi.
Ben çok kuruyorum
ben
ya.
Ben de çok. Mesela ve çok empati yanlış bir şey
artık kendime zarar
bence.
Vermeye başladığımı fark ettim.
O sempati oluyor artık. Yani. Artık empatiden çıkıyor.
Yani izlediğim filmde bile yani kapatın dayanamıyorum diyebilecek bir kapasiteye geldim belli bir yerde. Dedim ki ne oluyor bana? Çok mu hassaslaştım acaba dedim.
Hassas dönemlerimiz olabilir.
Evet oluyor.
Ama bunun demek uzun bir süre devam etmesi
bence hoş değil. Suçlama artık kendini ya. Yeter.
Terapistim dinlemesin bunu. Korku filmi falan ben de çok izleyemem. Çok dramatik bir filmse ben de izleyemem. Babam, oğlumlar, annem, oğlum, babamlar. Yani böyle gerçekten hani bizi yaralayacakları nerede yaralı onu biliyorlar ve yapıyorlar.
Evet,
yani.
Evet.
Biraz kadınlık hormonlarıyla alakalı olabilir mi bazı şeyler? Daha
ama burada farklı düşünüyor olabilirim ya. Bu bizim toplumumuzun bize atfettiği bence biraz öyle daha. Mi? Öyle evet. geliyor. Yani kadınlar...
Ben hormonsal bakmıştım.
Kadınlar narindir.
Kadınlar... Ama... evet hormonsal olarak daha östrojen salgılarımız tabii ki fiziksel olarak daha farklıyız. Bunlar çok kabul edilebilir. Fakat bazı hassastır, narindir kısımları, rolleri çok mesela burada da uymadığım çok şey var benim bazen. Çatıştığım zamanlar oluyor. İnsanlar bir kadın bu kadar çatışır mı yani?
Çatışır.
Bu sefer daha çok başlıyorum çatışmaya.
Gibi. Evet. Ben de öyle inat ederim.
İnat ediyorum. Ben narin bir insan değilim yani. İnsanlar ay narinsin üzmeyelim. Hayır ben o kadar kolay kırılgan bir yeri değilim. Merak
evet
etmeyin
ya.
Yani.
Herkes bana da öyle yaklaşıyor. Sen çok alıngansın. Yok hiç değilim.
Hakkımı
hiç
savunuyorum
değilim.
Sadece.
Evet alınmıyorum aynen yani. Öyle. Vallahi ağlamıyorum. Devam edelim.
Yani çok iyi. O maalesef ataerkil.
Evet,
sistemini
evet,
bize yükledikleriyle
ay, ben
alakalı.
Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Yine Türkiye.
Ne oldu? Olduk dinlemeyin.
Yok ama cidden yani hani mesela erkek güçlüdür. Erkek şunu yapabilir. Erkek bunu yapabilir ama kadın yapamaz. Erkeğin işi erkeğindir. Kadının işi kadınındır.
Tamam,
İşleri ne zaman
fazla
cinsiyete göre belirlen? Ne ara oldu bu mesela?
Bu çok eskiye dayanıyor ya. Bunu evet nereden başlasak elimizde kalır. Tuttuğumuzda
yani,
kalır.
Ama yani kadın biliyor işi erkek işi ne yani? Ben yapabilirim. İnşaatta da çalışırım.
Evet.
Tuğlada taşırım. Ya da başka bir şey de yaparım. Ama yani bunu kadın erkek olarak ayrıştırmak ne kadar doğru, ne kadar... Bilmiyorum, çok kızgınım ben bu konuda
evet,
mesela.
Çok haklısın.
Beni narin gör. Beni narin görmeyin. Ben narin bir kişilik değilim.
Ama işte
yeri geldiğinde pençelerimi çıkartırım.
Şöyle oluyor. Narin değilsen, hassas değilsen de bu nasıl kadınlık ya? Kadınına
evet
laf geliyor bu.
Evet evet ya. Evet ya. Gerçekten
evet
öyle.
Yani sanki
Kadın dediğin böyle.
Kadın bulur. Dediğin diye böyle başlayan sonra laf ediliyor kadınlığına. Erkek gibisin. Mesela sonra gerçekten bu yıllar sonra insanların içselleştirdiği bir şey de oluyor yani.
Evet.
Feminenlikten daha uzak bir hale geliyor. Kadınlığını gizlemeye çalışmak. Zaten bu bana çok yakışan bir kimlik değil. Yani çünkü o kadar fark yani çok kalıp kimlikler var. Kadın çok kalıp, erkek çok kalıp. Ortası olduğun zaman kendine şüphe ediyorsun acaba mı diye. Yani.
Evet. Gerçekten öyle. Sürekli bir kalıpların içinde var olmamız,
i̇şte
var olmaya çalışmamız.
İşte duygulara bakmamız o yüzden korkutucu.
Evet. Ben de tam onu soracaktım. Duygularımıza bakmak neden bu kadar korkutucu? Çünkü çoğu zaman durduğumuzda kendi duygumuzdan hep kaçtığımızı fark ediyorum. Yani hep mesela o an yaşadığım duygu eğer hoşuma gitmeyen bir duyguysa kaçıyorum o duygudan. O an onu yaşamaya kendime izin vermiyorum.
Mesela neden bundan kaçıyoruz ki gerçekten? Çözsek neden aslında çözülecek geliyor? O an belki.
Evet.
Etiketliyoruz çünkü kötü diye. Kötü bir şey niye yaşayalım ki?
Bahsederken bile öyle dedik. Ben
kötü bir şeyden kaçarken daha kötü ediyorum her şeyi mesela. Kötü bir şey olmasın diye endişeleniyorum sürekli.
Evet, bazen çok doğru söyledin. Bazen de şunu yapıyoruz. Bazen soruyorum, diyorum ki bu kadar endişeleniyorsun hani. Bu sana ne fayda sağlıyor? Şey yapıyorum diyor. Tehdit aramak. Çok tehdit arıyoruz ki güvende kalalım. Kendimizi güvende tutalım diye sürekli bir tehdit algımız var. Hı-hı. Kötüyü düşünüyoruz ki iyi olabilelim. Sanki böyle bir şey yapınca iyi olacakmışız.
Evet,
kötüyü
düşünelim iyi olacağız, seviniriz
evet,
diye devam ediyor.
Tüm olasılıkları bitireceğiz kötüyü. Bütün kötüleri düşüneyim ki tüm olasılıklar bitsin
yani,
ve ben
kötü.
Tehdit arayayım sürekli ve güvende istediğim algısı var bir yerde gerçekten.
Onu diyecektim. Ben böyle olduğumda tek istediğim alt metinde güvende hissetmek
evet,
oluyor.
Evet, aynen öyle.
Güvende hissettir beni. Yani bir cümle söyle bana, anladın mı? Bir şey söyle, güvende hissedeyim ben. Ben zaten kendim kötü hissedeceğim orada, boş ver gibi oluyorum.
Mesela,
o da yanlış.
Ne cümlesi güvende hissettirir sana mesela?
Çok basit ya. Yanındayım, halledebilirsin.
Çok iyi.
Bu kadar.
Bu kadar. Ben buradayım. Bir şey ihtiyacım olursa
bu kadar.
Buradayım. Aynen. Çok basit değil mi?
Çok basit ama birbirimize de en fazla zorlanarak yaptığımız ve söylediğimiz şeyler bunlar genelde.
Karşı sevdiğim şu cümle var. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
Evet.
Çok severim ben bu cümleyi yani.
Karşındaki insanın da bilinçli olması gerekiyor. Burada her türlü ilişkinden bahsedebiliriz bence. Anne, baba, eş, arkadaş, sevgili, her şey. Yani karşındaki insan sana sorunu göstermeye çalışırsa olmuyor o an mesela. Sadece yanında olması gerekiyor. Onun da onun bilincinde olması
evet.
Şart.
Çünkü o an şunu düşünemiyoruz işte. Ya takma. Teşekkürler.
Sağ ol. Bu kadar dramatize etme.
O zaman takmıyorum.
Ya takma, bunlar halledilir. Mesela bu sıfır yardım yani hani ve ben şey
çok
diyorum.
Çok kötü, çok mahvoluyoruz.
Mahvoluyor. Yani ilişkiyi sorgulamaya itiyor bu insanı
evet.
Gerçekten.
Evet. Ben bu insanla nasıl, mesela anne ise nasıl aynı evde yaşayacağız şimdi? Ben bir an önce gitmeliyim. Hı-hı. Sevgili ise nasıl ben bu adamla gelecek düşünürüm şimdi? Ne olacak? Nasıl şimdi evlenebilir miyim ben bununla?
Ama işte orada da şunu söylemek. Bak benim isteğim, ihtiyacım bu değil. Benim ihtiyacım bana
tamam,
senin
diyecektim.
Yanındayım demem bana iyi hissettir. Çünkü insanlar bunu bilmiyorlar. Ve biz talep edebiliriz insanlardan bunu yani.
Evet, mesela bu da çok büyük bir hata.
Evet, çok büyük bir hata. Mesela bu karşı taraftan yanındayım algısı da koruyucu bir faktör mü?
Kesinlikle. İlişki bağ kurmak bu.
Evet.
Çok en önemlisi hatta. Yani yıldız
de.
yıldız bu. Burası
kesinlikle.
Çok önemli.
Ben de aynı fikirdeyim.
Yanındayım deyince.
Yeterli ya valla. Gerçekten.
Vallahi yeter.
Senin için ne yapabilirim?
Evet.
Ben bu.
Bir insan gerçekten bunu demesi... O an benim için hiçbir şey yapmasına gerek yok artık.
Evet.
Onu söyledi ve o bana yetti.
Sinir sistemimizi rahatlatıyor o anda.
Ay inanılmaz ya. Hı-hı. Ben kendim çok toksik olmaya müsait bir tiplemeyim. Vallahi öyle.
Kendini açtığın için teşekkür ederim.
Rica ederim ne demek. Ama mesela podcast dinlemeye falan böyle çok dinlemiyordum. Bu işe başladıktan sonra çok fazla dinlemeye başladım. Ve çok yararlı şeyler var gerçekten. Biz de insanlar olabiliyorsak ne âlâ. Ben böyle birkaç podcast dinledim. Meditasyonla alakalı falan konuşuluyordu. Çok tepkisel bir tiplemeyim ben. Böyle hani sen bana yanlış bir şey yapsan ben 3 gün surat asarım falan. Niye? Salak mısın? Anlatsana. İçimden de şey yapıyorum ama sorsun bir an önce anlatayım. Sor hadi falan. Hayır yani anlat rahatla.
Evet.
Aa ne demek yani?
Kimse seni anlamak zorunda değil. Suratına bakıp yani.
Evet.
Müneccim
mi?
Demek zorunda.
Müneccim misin yani? Beynimi mi açacaksın okuyacaksın? Çok saçma gerçekten.
Benimle sorunun olan sensen, o soruyu bana söylemen gerekiyor. Tabii senin sorunsa bu. Evet. Bunu söylemen lazım.
İşte ben bunları podcast'te dinleye dinleye kendimi alakalı. Açtım. Gerçekten çok alakalı. Bir de şunu öğrendim. Mesela bir artık anlatıyorum her şeyi. Direkt böyle pat pat pat. Çok geliştirdiğimi düşünüyorum.
Güzel,
çok iyiyim
harika,
bu konuda.
Harika, harika.
Çok güzelim. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Mesela bir ilişkiden bahsedeyim burada. 3 sene, 4 sene bir ilişki içerisindesiniz. Ve bir an karşı taraf size bir lafıyla kendinizi çok değersiz ve hiçbir işe yaramayan biri gibi hissettiriyor. Mesela burada şunu yapmak doğru mu? Onu soracağım. Yoksa bu bir risk mi, koruyuculuk mu, ne yani? Durup, şöyle biraz geri çekilip, birkaç dakika algılayıp, o anlık bir şey mi yaptı? Yoksa benim genel ilişkim böyle mi ilerliyor acaba? İyi düşünmek, onu fark etmek ve o anlık bir şeyse bunu kendi içinde biraz durultup sonra onu açıklayarak anlatmak.
O anlık olup olmadığını nasıl anlayacaksın?
Genel ilişkime bakacağım ve o an onun verdiği yüksek bir tepki mi sadece? Stresle, sıkıntıyla yoksa...
Empati kuracaksın onunla. Acaba şu an bir şey mi yaşıyor içeride? Hı-hı. Ama bunu tek kendi kendine mi konuşarak yapacaksın?
İşte biraz kendim bakayım sonra onu anlatayım.
Tamam, bu çok güzel. Hı-hı. Ama sonuç olarak ona da sorman gereken bir durum bir yerde bu. Hı-hı. Ya rahatsız oldum. Hani bir anlıksa bu okey ama hani ilişkimizin geneline bunu yayılmasını istemiyorum. Ben genel olarak bu değersizliği yaşamak istemiyorum. Hı-hı. Anlıkları kaldırabilirim veya tolere belki edebilirim. Hı-hı. Anlayışlı olabilirim. Ama bil ki ben bunu istemiyorum. Rahatsız oluyorum.
Tabii ki.
Çünkü ona sormadan kendi başına bunu düşünmen, hani ilişkimizin tamamında mı vardı bu yoksa bir anlık bir şey mi, durumu nasıl diye düşünmen, sadece senin kafanda kendi çapında senaryo üretmene neden olacak.
Öyle oluyor.
Kesinlikle senaryo üretiyoruz kafamızda.
Aynen.
Ben çok yapıyorum.
Ama halbuki ona sorarsan, ki zaten yani karşılığında şey ona yok, sorman lazım. Çünkü onunla ilgili bir mevzu. Ona sorarsan ama geri dönüşünü daha çabuk alıp o senaryo üretip kendi beynini de o kadar yormana gerek kalmayacak. Direkt olay kapanacak orada.
Evet.
İşte burada iletişim zorluğu çekiyoruz biraz.
Bu iletişime giriyor artık. Evet. Çünkü bu ta yine geçmişe doğru gitmeye gerekiyor ama ben hayatımda şunu ekledikten sonra biraz daha iyi rahatlayabildim ve iletişim kurabildim. Ben rahatsız oluyorum. Ben bunu söyleyebildikten sonra dedim ki sınır koyabiliyorum ben ve işlerim iyi gidiyor. Ve istemediğim bir ilişkiye diyebiliyorum ki beni rahatsız ediyorsun. Ben seninle görüşmek istemiyorum.
Evet. Ben istemiyorum diyebilmek aslında o kadar rahatlatıcı
bir şeymiş
ki. Çok
önemli bir şey. Hayır diyebilmek.
Çünkü nereden geldim buraya? Çünkü duygularıma bakıyorum. Hı-hı. Mesela bedenime bakıyorum. Beden kayıt tutar ve yalan da söylemez gerçekten. Hı-hı.
Evet.
Mesela birisinin yanında mutsuz hissediyorsanız, mideniz bulanıyorsa, işte ne bileyim bir yerleriniz ağrıyorsa ve huzursuz hissediyorsanız orada bir şey söylüyor size o. Diyor ki buradan git. Bu insanla istemiyor, yapamayacak gibi duruyorsun. Niye zorluyorsun? Ya da konuş, bir şey var, konuş diyor aslında. Yani yine bakıyorsunuz kendinize kulak vermeniz gerekiyor her durumda, her ilişkide.
Evet, benim mide ağrım mesela olur. Hmm. Sevmediğim bir insanla.
Benim de mide bulantım oluyor.
Evet. Direkt midem. Diyor ki Gözde senin bu ortamda bulunmaman
kaç
lazım.
Kaç buradan. Evet. Kesinlikle. Sistemine güvenin arkadaşlar. O bilinçaltı direkt sizin için hazırlıyor ortamı. Değil mi?
Evet.
Ya kodlarla beraber bu sana uymayacak diye altta şey yapıyor, hazırlıyor ve bedene mesaj gönderiyor, hormonlara mesaj gönderiyor. Biz bunu bilinçli bir şekilde algılayana kadar tabii ki biraz geçiyor.
Benim midem hasta oldu, gastritim oldu, öyle anladım.
İşte bak,
evet, gerçekten
yani
öyle.
Ben mesela ne zaman hani fark etsem bile onu göz ardı ettiğimde o ortamda benim hiç hoşlanmayacağım şeyler oldu. Hı-hı. Mesela sonrasında hissiyat keşke kendimi hani o rahatsızlığımı dinleseydim dediğim hep öyle durumlar yaşadım. O yüzden mesela şimdi artık direkt bir yere oturduğum zaman, birileriyle oturduğum zaman vücudum bana ne diyor?
Çok güzel.
Hı-hı. Eğer başım ağrımaya başladıysa, boynumda, şuralarımda kesinlikle mesela ağırlık olmaya başladıysa, mideme ağrı uğruyorsa direkt olarak bir saat o en fazla otururum orada. Bir saatin sonunda benim işim vardı ya, kusura bakma kesinlikle deyip kalkarım oradan.
Şişkinlik yapıyor diyorlar ya, doğru gerçekten.
Evet. Gerçekten.
Doğru. Şişkinlik. Çok iyi bir şey.
Gerçekten ben şişiyorum yani. Midem double oluyor ya.
Benim mideme gerçekten.
Ben de direkt. Mide stres mekanizması evet, gibi. Her evet. Bütün stres mideye vuruyor direkt gerçekten.
Bacaklarımı sallamaya başlıyorum. Ben mideme de, vuruyor. Buralarım evet. Omuzlarım ağrıyor falan. Diyorum ki hadi Burcu git buradan çık çık çık.
Yeter evet. Artık.
Evime gideyim hemen.
Ben de öyle oluyorum ya. Çok önemli. Gerçekten. Hislerini dinlemek ve doğru anlayabilmek çok önemli. Hissiyat her şeyi söylüyor bence.
Evet evet.
His, eğer duygularda zorlanıyorsanız duygulara ulaşmakta bedeninize bir bakın. Hı-hı. Bedende evet. Ne oluyor? Baş ağrısı mı var? Bir yerde gerginlik mi, sıkışmışlık mı var? Sonra bedene bir dönün ve şu anda ne oluyor bedenimde? Aa, bacaklarımı sallıyorum demek ki tamam. Bir şey hissediyorsunuz çünkü. O size evet, söyleyecek. Onu gerçekten. Takip edin. Hı-hı.
Hocam peki hani dedik ya doğayla iç içe olmak, hani meditasyon yapmak, psikolojik sağlamlığı birazcık daha arttıran
bunlar
şeyler.
Bunlar da evet. Bunlar da arttıran.
Peki
faktörler.
Mesela onun haricinde böyle nasıl söylesem?
Nasıl arttırırız mı?
İnsan ilişkilerinde ne yapmamız gerekiyor? Hı. Mesela ben bunu merak ediyorum. İnsan ilişkilerinde psikolojik sağlamlığı arttıran o mesela hareket ya da ne bileyim duygu, o iletişim nasıl oluyor genellikle?
Yine aslında aynı şey söylüyor gibi olacağım ama bağ kurmakla ilgili. Biraz belki bunu konuşabiliriz. Nasıl bağ kuruyoruz?
Evet.
Ben nasıl bağ kuruyorum? Ben
güvenli bağ.
Aynen. Güvenli mi bağlanıyorum? İnsanlara kaygılı mı bağlanıyorum? Evet. Kaçıngan mıyım? Nasıl bağ kuruyorum? Ve yardım edebiliyor muyum insanlara? Anlamlı mesela belki Adler'i biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bilmiyorum. Toplumsal ilgi kavramını. Toplumla ne kadar ilgiliyim? Soyutlanmış mıyım? İzole miyim? Yoksa yardım edebiliyor muyum? Diğerlerine bir faydam, bir anlamım dokunuyor mu benim?
Evet.
Değerlerim neler?
Ve bir durum.
Düşünüyoruz.
Düşünmek lazım. Evet.
Yani.
Bir tek bu illaki karşımızda birisi senle konuşuyorum. Senin, sana dokunuyorum veya seninle bir paylaşımda bulunuyorum. Burada direkt plastisite diye bir beyinde oluşum var. Oluşum diyeyim aslında buna. Ve bu bir yerden sonra bu iyileştirici bir etkisi var plastisitenin. Yani bizim iletişim kurdukça, bağ kurdukça iyileşmemizi sağlıyor plastisite. Nöronları birbirine bağlayan, iletişimimi daha da kuvvetlendiren bir hal alıyor. Yani o birbirinden bağımsız olan sinirleri tekrar birbirine bağlıyor ve olumlu anılar biriktirmemizi sağlıyor. Güzel. O yüzden zihne güvenin. Çok güvenmeyin bu arada. Geçen düşüncelere çok güvenmeyin. Gerçekten güvenli bir yer değil. Ama iyileşebileceğine güvenin. O kapasitesi çok yüksek çünkü.
Evet.
Peki güvenli bir bağ yoksa bu bağ güvenli hale getirebilmek mümkün mü?
Tabii. Tabii.
Tabii ki. Ben mesela kaygılı bağlanma. Benim genel bağlanma
ben
stilim oydu.
Ben bilmiyorum nasıl bağlanıyor. Hiç bilmiyorum.
Yani daha sonrasında bunu fark ettiğimde mesela terapiste başladığım zaman bunu fark
i̇şte
ettim. Bunu fark ettim. Kaygılı bir bağlanma yaşadığımı fark ettim. Ve mesela onun üzerinden bazı şeyleri böyle yavaş yavaş çözmeye başladım. Mesela şu anda hayatıma giren insanlarla o güvenli bağı oluşturuyorum.
Hayır.
Oluşturamadığım zaman da o insanı hayatımda bulundurmuyorum. Çünkü fark
çok
ediyorum
önemli.
Orada sağlıksız bir durum var. Ve ben onu sağlıklıya çeviremiyorum. Ben bunu yapmaya çalışıyorsam demek ki karşı tarafta bunu yapmaya
evet.
yönelik bir hani şey yok, adım yok.
Hı hı.
O zaman karşı tarafta buna yönelik bir adım yoksa ben ne kadar yapabilirim?
Sınırların var yani.
Evet.
Evet o çok önemli.
Evet ben ne yapabilirim? Evet. Başka birinin hayatına çünkü işte o izin verdiği sürece dokunabilirim. Onun daha fazlasını dokunma gibi bir şeyim yok.
Evet.
Hakkım yok. O yüzden de orada mesela direkt o ilişkiyi kesiyorum artık. O bağı oluşturamıyorsam direkt o ilişkiyi yok sayıyorum kendi içimde.
Bizim bağlanma örüntülerimiz en çok ilişkilerde aktif oluyor zaten.
Evet.
Yani romantik ilişkilerde özellikle en aktif olduğu zamanlar. Bir anda çok mutluyken hiçbir şey yokken romantik bir ilişki başlıyor ve toksikleşiyorsun. Bir şey oluyor. Aa ben böyle biri değildim. Ne oldu? Arkadaşlık ilişkilerimde böyle değildim. Romantik ilişkimde nasıl bu haldeyim?
Evet.
Diyoruz. Çünkü asıl örüntümüz orada aktif hale geliyor.
Evet.
Peki böyle güvenli bağ kurmanın tabii ki aileyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki var zaten.
Mesela şey diyorlar ya kulaktan dolma bilgilerdir eminim ki bunlar da hep dolanıyor sosyal medyada falan. Ne bileyim kızlar için babalar, erkekler için anneler. Bu doğru bir bilgi mi mesela?
Erkekler için anneler ne?
Yani ilk güvenli
doğru,
bağı orada
doğru,
kuruyorsun.
Evet. Yani şöyle asıl ilk güvenli bağ hepimiz için anne.
Anne.
Evet. Anneyle başlıyoruz biz. Eğer bizim ağladığımızda ihtiyaçlarımız karşılanıyorsa, kucağa alınıyorsak, çok bekletilmeden veya işte doğru anlaşılıyorsak ve duygularımız aynı misal yansıtılıyorsa, üzgünsün deniliyorsa, biz duygularımızı anlıyorsak, bir ayna görevi görüyorsa anne, o zamanlar bir güvenli bağlanmaya geçiş yapıyoruz. Ama zamanında alınmıyorsak kucağa, zamanında fiziksel ihtiyaçlarımız karşılanmıyorsa, evde hep bir hyper durum varsa, kaygı yüksekse, tek başımıza kalmışsak, orada artık güvenli bağlamadan söz edemiyoruz yani. Değil
çok mi? Önemli bir soru soracağım. Bunu çok merak ediyordum ve bence çok yanlış bir şeydi. Tabii ki herkesin bir yorumu oldu buna. Bir video düştü sosyal medyaya. Çocuk ağlıyor. Hı-hı. Annesi diyor ki git diğer odada ağla öyle gel. Ya da ağlamanı bitir öyle gel diyor.
Evet.
Bunu bazıları, ben mesela onu da yanlış buldum. Bazıları aslında olması gerektiğini bu olduğunu savundular. Hı-hı. Bazıları ise anne ile çocuk arasındaki o bağın yitirildiğini ve o güvenli bağ dediğimiz o bağın orada kopmaya başladığını söylediler ki bence doğru olan buydu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Merak ediyorum. Git orada ağla demek. Ağlaman durmadan buraya yanıma gelme diye
bu,
böyle.
Bu şu mesajı veriyor. Ağlarsan benim sevgimi hak edemezsin.
Evet.
Mesajı. Duygularını istediğin gibi yanımda yaşayamazsın.
Evet, yaşayamazsın. Sen ağlarsan iyi ilişkiler kuramazsın. Ben sevgiyi hak etmezsin. Birisi senin yanında olmaz. O yüzden
çok kötü.
Evet, reddedilme var burada.
Evet.
Anne ve baba, ebeveyn reddi var burada aslında.
Evet. Bu da risk faktörüne giriyor,
evet,
değil mi?
Evet, çok çok. Ben daha yeni yaşadım bunu. Geçen gün kuaföre gitmiştim. Orada valla çok kötü. Bak şimdi atladım, o kız şey için çok üzüldüm. Yine tüylerim tiken tiken oldu. Orada annesi yapıyordu. Git ağlaman bittiğinde gel diye de rahatsız oldum mesela, ama bilmiyordum altında yatan şeyin neden.
Bu yeni moda haline geldi.
Yeni doğan bebeklere uyku eğitimi veriyorlar. Ve uyku eğitiminin temeli şuna yatıyor. Ağlasın, ağlaması durana kadar gitme yanına. Daha yani... Ne kadar kötü. Bir ağlayacak, iki ağlayacak, üçüncü de susacak ve uykuya dalacak.
İşte bu bağlanmayı bozan örgü
bozuyor burada. Ne kadar kötü gerçekten.
Bu kaçınmacı bağlanma. Yani çok kaygılı, düzensiz, hepsinin başı bu oluyor
daha
zaten.
Üç aylık daha neyi yani?
Algılayamıyorum. Gerçekten algılayamıyorum.
Neler, şu demek neler oluyor yani... duygulardan tamamen uzak ve artık talep etmeyeceğim diyor.
Evet.
Talep ettiğimde karşılanmayacak ve ben artık talep etmeyeyim demek.
Evet, çok kötü
bir şey. Ya bu şey gibi, çocuklar doğuyor ve şey diyorlar, çok kucağıma alışır.
Ya
çok daha bebek. Daha bebek, o bağı orada kucakta kuruyor
şöyle
zaten.
Şöyle bir araştırma, çok eski tabii ki ya. Artık hani maymunlar üzerinde falan yapılıyor bu araştırma. Şey, bağlanma ile ilgili daha insanlar, yani doğru hatırlıyorsam bebeklerden önce yapılan bir araştırma diye hatırlıyorum. Çok fiziksel, hiç fiziksel temas yok maymunlar ve işte bebekleriyle arasında falan. Bir de çok fiziksel temas var ama yemek hiç yok. Hiçbir şekilde yemek vermiyorlar. Bayağı aç bırakıyorlar ama bir tarafta da sadece fiziksel temasla büyüyorlar. Fiziksel temasla büyümeyen taraf, sadece yemek doyurulan taraf çok erken ölüyor yavrular. Ama fiziksel teması olanlar çok daha uzun yaşıyorlar.
Bu zaten
çok önemli ya.
Bir şeylerle bağ kurmak bence bizim insanlığımızın temelinde olan bir şey.
Bizim beynimiz sosyal bir beyin.
Evet.
Biz yani böyle evrilmişiz. O yüzden mecburuz biz bunu yapmaya. Çünkü beyin sana diyor ki sen yalnızsın, demek ki sen yardım alamayacaksın.
Evet.
Böyle yaşanmaz, yaşayamazsın diyor yani sana.
Hep güçlü olmak zorunda kalacaksın. Hep güçlü olmalısın da yatıyor bence.
Ama bir
yerde.
Çocuk onu algılamayacak. Yani biz muhtaçız, doğduğumuzda muhtaç doğuyoruz.
Evet.
Yani.
O yüzden o çocuğa sen ağla gitme.
Şey vardı ya, bir dadı vardı. Burası şey diyordu. Ağlama yeri burası. Ceza yeri diyordu. Bir yere götürüyordu dadı.
Ha, hatırlıyorsunuz değil mi? Tekrarladı. Tekrarlayınca bir daha yapıp götürüyorlar falan. Dinlenme
neydi o?
Şey odası. Yok, bir şey odası. Seni dinlenme odası gibi bir şey. Evet, bildim. Çok dalgası dönüyor şu an sosyal medyada onun. Sesini kullanıyorlar. Çok kötü ya. Tekrarladı. Götürelim.
Evet, çok yani.
Daha çok agresif oluyor çocuk. Çok net görüyoruz onu da ekranda.
Çocuğun ihtiyacı o değil ki. Çocuğu yalnızlaştırarak eğitmeye çalışıyor.
Çok
bu
kötü.
Ceza ve ödül eğitimi aslında baktığınızda bu yani. Sen koşullu sevmek bu biraz.
Evet.
Tabii ki bunun bir sürü yöntemi var. Bu kadar agresif olunca demek ki duygularla ilgili bir sıkıntısı, karşılanmayan bir ihtiyacı var. Yani hani çok işimiz var ya.
Gerçekten diyorum hep yani, keşke aile hani sağlık merkezleri oluyor ya şey aile hekimleri. Keşke aile hekimi gibi aile herkesi. Psikologları olsa da bir de böyle ayda bir o
ama
çocukları
var
şey
ama ulaşılabilir değil.
Değil yani. Yani.
Bir de red çok var. Gözde.
Normal şey gibi aile sağlık merkezine gittiğin gibi gittiğinde evet. Orada her ailenin bir tane olacak şekilde olsa da o çocukları olsa. Böyle küçüklükten beri bir böyle şey olsa en azından.
Takibi nasıl, olsa.
Evet takibi evet, olsa evet, nasıl işte. Büyüdüklerine dair.
Ama işte burada red de var. Ya. Onlara önce bir eğitim vermek lazım. Zaten Türkiye'nin
ama
genel
şimdi şöyle bir şey var. Orada mesela
için.
Hemşire arıyor diyor ki bebeğinizi getirmek zorundasınız diyor. İşte şöyle şöyle kilo takibi yapacağız şey yapacağız. Bu da onun gibi olacak.
Peki anne evet, babayı evet. Kim eğitecek?
Anne babayı artık onunla yapacak bir şey yok.
İşte onları
ama en azından çocuğa bir yerde tutmak lazım. Anladın mı? Yani o şey arama olacak mesela olabilir. Diyecek.
Senin dediğin çok daha büyük kapsam olması gereken de o zaten. Hı-hı. Ama hadi diyelim ki artık bunu yapamadık.
Çocuğu
bari en azından
çocuğu hani. Alalım. En azından belli bir yaşa kadar o çocuğun takibi olsun. Aynı işte aile sağlık merkezinde peki. Yapıldığı gibi. Çünkü ben görüyorum arıyorlar. Hani evet. Getirmediniz, işte kontrole getirmeniz lazım.
Bir
çünkü sisteme girilecek diye.
Bir de bu ev içerisinde şiddet var mı yok muydu
evet.
Anlayacaklar.
Evet, vücuduna yani. Bakması gerekiyor. Hmm. Mesela hani onların da hepsini gözlemleyebileceği, ona göre bir yola takip edebileceği böyle, çok. Evet. Ben çok istiyorum ama keşke gelse böyle bir sistemde. En azından o çocukların
yapalım,
elinden.
Yapalım, başlayalım, sistem için oturalım, konuşalım. Yani.
Vallahi yapalım
vallahi
hocam.
Vallahi yapılabiliyorsa hemen
nasıl
harekete geçelim.
Nasıl bakalım bilmiyorsak da başlarız bakalım nasıl öğreniriz, tamam. Ne yaparız, nereden başlarız.
Olur
yani en azından.
Her şeyimi veririm bunun için.
Ben de.
Bakılır, bakılmalı da zaten. Aynen. Sen bakmazsın, ben bakmazsam kim yapacak bu işi?
Gerçekten çok doğru.
Kim yapacak yani?
Gerçekten çok
harekete
doğru.
Harekete geçince devamı geliyor. Oturduğun
evet.
Yerden konuşunca
evet,
olmuyor.
Yani zorluklar evet. Var. Tabii ki belli ki zorlanacağız.
İlla.
Tabii
ama
ki zaten.
Yapacak challenge hayat bu yani.
Evet. Şeyde sıkıntı görüyorum ben mesela. Kendimde de yaşadığım için, ailemde de yaşadığım için biliyorum. Mesela çocuğun bir sıkıntısı var. Bunu net görüyorsun. Hı-hı. Pedagoglar görüyor ya da PDR'ciler okulda hı-hı. Görüyor. Hı-hı. Ve sıkıntının atıyorum ki babadan olduğu anlaşılıyor ya da anneden. Ve çağırıyorlar mesela. Gelen giden yok. Yani o çocuğun düzelmesi için babaya da anneye ihtiyaç varsa ve orada red varsa bunun önüne nasıl geçilecek? Geçilemez bence.
Mecbur kılınacak bunlar.
Evet.
Yani oraya gelmesi de mecbur kılınacak. Hı-hı. Gelmediği zaman bununla ilgili bir sistem olacak.
Aynen.
Ya da
aynen.
Bir de şöyle bir durum var. Evet, hani bu yurt dışında da çok yaygın bir sistem olarak biliyorum. Eve de gidiliyor. Yeni doğmuş doğum yapanları. Evlere gidiliyor. Aslında bizim sistemimizde de bu var. Belediyelerde de bu var. Evlere gidiliyor aslında. Hı-hı. Ama tabii bu sistem nasıl işliyor bilmiyorum. Bu galiba yani ihtiyaç sahipleri
lazım.
İçin yapılıyor bilmiyorum.
Olabilir. Sadece ihtiyaç sahipleri aynen. İçin yani, ve çok takibi olan şeyler
değil. Yani ben mesela sağlık ocağına gittiğimde şey gördüm. Eğer sağlık ocağında gidip randevuma gitmezsem ki bunu devlet hastanelerinde de yapıyorlar
15
artık.
15 gün randevu alamıyorsun.
Aynen 15-20 evet. Gün randevu alamıyorsun. Bunu aslında bu sistemde de bu şekilde yapıp evet, diğer evet. Tüm bilimlerden randevu alamayacak hale soktukları zaman mecbur gidecekler
evet,
oraya.
Mecbur. Biraz ceza görmek lazım gerçekten.
Yani burada. Böyle bir durumda mecbur.
Ceza.
Ben ceza alacağım. Ben cezalandıracağım.
Senin bu işin başına getirelim bak. Olur bu
değil
iş.
Mi? Kesin. Ben kesin hallederim her şeyi. Ama öyle ya insan ama burnunu biraz sürttürmezsen olmuyor bu psikoloji işleri. Zor.
Gerçekten çok zor. Ama bakalım güzel şeyler olur. Niye
İnşallah.
Olmasın?
Biz varsak, devam ediyorsak, umut ediyorsak olur, olacak.
Evet.
Yani. Olmak zorunda arkadaşlar. Yani evet. Hayat devam ettikçe bu olmak zorunda.
Bence
evet,
de
hocam,
olmak
haklısınız.
Zorunda. İşte, şimdi psikolojiye inanmayanlar yazsın.
Şimdi tekrar
şimdi
konuşalım
yazsın,
bunu.
Tekrar konuşacağız. Çok kötü, çok. Bilinçli olmak çok önemli, valla.
Bilinçli evet. Olmak önemli ve zor.
Çok evet. Zor. Nasıl katacağız bunu bilinç insanlara göstermemiz lazım. Bunun
onu
üstüne düşeceğim.
Onu da halledeceğiz.
Onu da halledeceğiz ya. Tamam. Onu
halledeceğiz. Ona da el atacağız. Merak etme.
Halledeceğiz.
Sakin kal. Sakin kal.
Terledim ben.
Stres
İlk
yapma.
İlk podcastımda terledim.
Stres yapma. Sakin kal. Halledeceğiz onu da. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Sanki böyle bir sürü şeyi sormam gerekiyormuş gibi daha
hissediyorum. Ben devam etsem edelim aslında ama bir de
evet,
seansım var.
Evet, evet.
Teşekkür ederim çağırdığınız için de. Çok
biz
güzel bir deneyim
ederiz.
Oldu bana.
Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
Umarım
çok
yararlı
güzeldi.
Olur. Umarım istediğiniz gibi de geçmiştir.
Çok
harika
güzel geçti.
Evet.
Harika geçti.
Çok sevindim.
Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ne demek? Ben teşekkür ederim.
İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
Kendinizi üzmüyorsunuz. Kimsenin de üzmesine izin vermiyorsunuz.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.